Ayrım 16, sayfa 145. Alternatif gerçekler. Mektup. Şu an sizi dinlemekteyim. Harikasınız. Aşkla ilgili gerçek yaşanmış hikayeler gönderin dediniz. Ben şu an nokta 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 yaşında iki çocuk annesiyim. 10 yıllık evliyim. Bundan 12-14 yıl önce lisede bir erkek arkadaşım olmuştu. Başörtülü olduğum için erkeklerle arkadaşlık yapabilecek bir ortama sahip değildim. O sohbet ortamından tanıdığım bir ablanın oğluydu. 3 yıl kadar birlikte arkadaşlık ettik fakat bu çok safça ve masumane bir arkadaşlıktı. Hiçbir şekilde cinsel temasımız olmadı, el ele tutuşmadık dahi. Fakat o üniversiteye gitti. Ben de o dönemde kısa bir süre çalıştım. Bu sürede çok tutarsız davrandı. Bir aradı, bir aramadı. Bazen sadece arkadaş olalım, bazen de evleniriz dedi. Ben de onun tutarsızlığından rahatsız oldum. Aramadım, sormadım. Bu sefer o aradı. Başka detaylar da var ama o detaylara burada giremiyorum. Sonuçta ben eşimle evlendim. Evlenirken ona sordum fakat beni çok da ciddiye almadı. O da evlenmiş, onun da iki çocuğu var. Sormak istediğim soru şu: ben her gün onun ne yaptığını, nasıl olduğunu kendime soruyorum. Bu bir takıntı mı? Facebook'tan her gün sayfasına bakıyorum. 3 yıl önce Facebook'tan ekledim. Bana eşimi, çocuklarımı sordu. Hani yıllarca görüşmediğin biri gibi. Bana her şeyin en iyisini hak ettiğimi söyledi. Ben de gecikmiş hesabımı sordum. Bana akıl verdi. Amacım kimsenin evliliğine zarar vermek değil de sadece belki yaşanmamışlık, yarım kalmışlık hissi var. Yaşadığım duygu aşk mı bilmem ama Allah onu ömür boyu hiç üzmesin, hiç darda bırakmasın, evlatlarını korusun. Olması gereken belki de buydu. Psikolojik yorum. Donatella Marazziti'nin yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda aşkın obsesyonla anlamlı derecede ilişkili olduğu gözlenmiştir. Eğer bir kişi aşıksa beyninde o kişiye ait düşünceler sürekli ve takıntılı olarak tekrar eder durur. Özellikle ilişki tek tarafın isteği ya da davranışıyla bitmişse bu takıntılı düşünceler daha uzun süre devam eder. Bu düşünce sistemi kişilerin hak etmiş olduğunu düşünmesiyle açıklanabilir. Yukarıdaki vakada bu şekilde bir davranış örüntüsü gözlenmektedir. Mağdur olduğunu anlatan kişi karşı tarafla iletişim kurmuş ve ben de gecikmiş hesabımı sordum diyerek aslında bu durumu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bize aktarılmayan birçok kısım olduğunu kabul etsek dahi burada mağdur karşı tarafın kabul etmemesini gecikmiş hesap olarak görmektedir. Bir insanın duygularından hesap sorulması düşüncesi de başka bir tutarsızlığı gösterebilmektedir. Yaşanan olay aktarıldığı kadarıyla yaklaşık 14-18 yaşları arasında olan iki genç tarafından yaşanmıştır. Her şeyi bir kenara bıraksak bile bu yaş grubu için mantıklı düşünme becerisinin yeterince gelişmediğini söylemek mümkündür. Ancak nokta 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 yaşına gelmiş ve aktardığı kadarıyla ayrıldığı eski eş sevgilisiyle nokta 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 yaşında tekrar iletişim kurmaya başlamış bir kişinin yaşı dolayısıyla muhakeme yeteneğinin daha da artmış olmasını bekleriz. Bu vakada ise durum vahametini korumuş, duygular yoğunlaşarak ileriki yıllara taşınmış. Bu tür aşk ilişkilerinde problemli bir durum var. Aşık olduğunuz kişi eğer tatmin edici bir sebep göstermeden ilişkiyi bitirmişse sizin bu süreçten psikolojik hasar almadan çıkmanız çok zordur. Beyin hakkındaki araştırmaların sonuçlarına göre beyin yarım kalmış hiçbir olayı kabul etmez. Dolayısıyla aşık olduğunuz süreç eğer yarım kalır ve izahı olmaz ise beyniniz sürekli olarak olayları takıntılı bir şekilde tekrar tekrar inceleyip yeniden anlamlandırmaya çalışır. Süreç o kadar zor bir aşamaya girer ki bazen hiçbir şey düşünemez hale gelirsiniz. Ben bu sürecin sonucunda psikolojik olarak hastalanmış çok sayıda kişi gördüm. Psikolojide Zeigarnik etkisi diye bilinen bu olgu deneysel olarak da kanıtlanmıştır. Yani aşkınız ilişkinizi tatmin edici açıklama yapmadan bitirirse hasta olma ihtimaliniz artabilir. Aktarılan vakada buna benzer bir süreç yaşanmıştır. Ancak bu durum analiz için doğru olmakla birlikte bu davranışın haklı olduğu anlamına gelmez. bir davranışı yapıyor olmanın temelinde yatan anlayış, onu devam ettirmek için geçerli bir inanç kalıbı oluşturmamalıdır. Bu, beynin çalışma mekanizması ile beklentinin karşılanmaması durumunda ortaya çıkan bir sonuçtur. Kişi hak ettiğini düşündüğü şeyi, bu şey bu vakada aşk olsa da başka bir olay ve durumda farklı şekilde ortaya çıkabilir. Elde edemediğinden tepkisel bir tutum geliştirmiştir. Burada kırgınlıktan çok öfke duygusunun derinleştiğini söylemek daha doğru olacaktır. Diğer taraftan bakıldığında ise aslında duygusal bir aldatma söz konusudur desek yanlış yapmış olmayız. Kişi evli olmasına rağmen bir başkasını düşünmeye ve devamında iletişim kurmaya devam etmekte, aslında eşine bir açıdan ihanet etmektedir. Bu durumu kendi içinde çözmeden bir başkasını yaşantısına dahil ediyor olması kişide başka bir suçluluk duygusu oluşturur. Bu nedenle yansıtma, savunma mekanizmasını kullanarak kendi bilinçaltında hissettiği suçluluğun bedelini de karşı tarafa ödetme güdüsüyle hareket etmeye çalışıyor diyebiliriz. Bu durumun tam çözümlenebilmesi için kişinin bu iç çatışmadan çıkması gerekir. Ayrıca şu an halen devam eden evliliğinde hangi duyguların tatmin edilemediğini bulmaya çalışıp onları düzeltmek için uğraşmak çok iyi bir seçim olacaktır. Biz aşkın kitabını yazdık. Mektup. Çok uzun süre yazılarını takip ettiğim bir yazar vardı. Cümleleri o kadar etkileyiciydi ki sanki her şeyi bana yazıyordu. Aslında sanki benim duygularımı benim cümlelerimle ifade ediyordu. Dünyada böyle düşünen birisinin daha olması beni aşırı derecede heyecanlandırıyordu. 20'li yaşların başındaydım. Yazılarını çok uzun süre takip ettim. Bir sonraki yazı için adeta gün sayıyordum. Sonra kendisiyle iletişim kurmayı denedim. Önce maille yazılarını güzel bulduğumu ve çok etkilendiğimi yazdım. Beklemiyordum ama cevap verdi. Sonra yazılar hakkında genel anlamda görüş alışverişinde bulunmaya başladık. Bu sebeple uzun bir süre yazıştık. Bu yazışmalar bazen yazının ana konusundan çıkıp hayatımızla ilgili genel anlam arayışlarına doğru gidiyor. Böylece birbirimizi tanıma fırsatımız oluyordu. Aynı sektörde çalıştığımızdan yüz yüze tanışma fırsatımız da oldu. Onu ilk gördüğümde bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmiyordum. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor, nefesim kesiliyordu sanki. Ama uzun süredir tanıdığım, güvendiğim, sevdiğim birisinin yanımda olması gibi güzel bir duyguydu. Onun yanındayken heyecanımı kontrol edemiyor, cümle kurmakta zorlanıyordum. Yüzüm kızarıyor, bir an önce oradan uzaklaşmak istiyordum ama aynı zamanda o anın sonsuza dek sürmesini de umuyordum. Kendimdeki bu durumu fark edince bir süre uzak durmaya çalıştım. Bu dönemde çıktığım bir erkek arkadaşım vardı. O kadar kıskanç ve baskıcıydı ki ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyordum. Başkasına karşı bırakın bir duygu hissetmeyi konuşsam bile bir ay tartışma konusu oluyor. Beni sürekli tehdit ediyordu. Baskıdan hiç hoşlanmamama rağmen bu kişiyle nasıl baş edeceğimi bilemiyordum. Oysa hayranı olduğum o kişi o kadar nazik, o kadar kibardı ki anlatamam. Tıpkı bir roman kahramanı gibi. Tam da hayal ettiğim gibi kendinden emin ama sınırları net olan biri. Bir insanın böyle bir duruşu olması bile yeter dedirtecek tiptendi. Sonra onunla iletişimimiz devam etti. Yeni yayınlayacağı kitabın ön okumasını yapmam için bana verdiğinde kitabın benim için yazılmış olduğunu anladım. Sanki sayfalarca yazılmış mektup gibiydi. Tekrar tekrar okudum. Ancak ne o bana duygularını ifade etti ne de ben hissettiklerimi ona söyleyebildim. Kitap üzerinde yaptığım yorumlarıyla ima etmeye çalışsam da bunu açıkça söyleyecek cesareti kendimde bulamadım. Aradan birkaç yıl geçmiş ve ben erkek arkadaşımdan sonunda ayrılmıştım. Tam özgürüm diyordum ki onun bir başkasıyla beraber olduğunu öğrendim. Üstelik yanına hiç yakışmayan biriyle. Oysa ben sabırla uzun süre onunla beraber olmayı hayal etmiştim ama ne yazık ki onu elde edemedim. Aslında kendimi çok suçladım. Neden zamanında söylemedim ki, neden duygularımı ifade etmedim ki diye. Ama bunu kimseye anlatamadım. Biliyorum o kitabı şu an birçok kişi okuyor. Benim kitaplığımda da var. Onu her okuyuşumda sanki benimle konuşuyormuş gibi hissediyorum ama bu kadar. Hepsi bu, ne yazık ki. Sonradan öğrendim ki onun ilişkisi bitmiş ama ben ondan umudu kestiğim için evlendim. Şimdi mutluyum aslında. Şimdi birbirimizi çok seviyoruz. Sadece eski bir aşk hikayesi diye yazmak istedim. Belki de her şeyi zamanında yaşamalı insan. Riski de zamanında almalı. Benimki mağduriyet değil, biraz keşke içeren bir hikaye. Zaman zaman onunla evli olduğumu ve günlük yaşantımızı hayal etsen de bu kimseye anlatabileceğim bir durum değil. Burada fırsatını bulmuşken yazmak istedim. Nasıl olsa kimse benim kim olduğumu bilmeyecek. Psikolojik yorum. Aşkla en çok karışan durumlardan biri hayranlık ya da bağımlılıktır. Bir yazar, oyuncu ya da mahallede ünlü olan kişiye karşı duyulan hayranlık aslında yüceltme içeren bir yansıtmadır. Kişinin kendisi için kurduğu hayallere en çok yakışan kişi bu kahramanlardır. Sanal bir gerçeklik bir süre sonra gerçek hayatta görünür olsa da geçiciliği fazla olan bir durumdur. Hayranlık ve yüceltme aşk durumlarında ortaya çıktığı gibi borderline kişilik problemlerinde de farklı düzeylerde görülebilmekte. Normal olan kişiler aşırı iyi bir duruma gelebilmektedir. Kişi kendinde var olan eksiklikleri bu şekilde bir içsel bütünleştirme ile tamamlar ve kendi kimlik bütünlüğünü sağladığını zanneder. Bu vakada aktarılan bilgiye göre bir yazar ve aynı sektörde ona hayran bir başkası bulunmaktadır. Karşı cins olması bunun aşk ya da tutku olarak tanımlanmasını sağlasa da kişi karşı tarafta hayallerinin gerçek halini gördüğünü düşünmektedir. Bu duruma ayna nöron tetiklenmesi de diyebiliriz. Ayna nöron kuramına göre kişiler kendilerine benzer olduğuna inandığı kişilerle daha etkili ve hızlı iletişim kurmakta ve onlara karşı güven hissetmektedir. Nörobiyoloji çalışmaları sonucu, ayna nöronların keşfi kişiler arası ilişkide empatiyi anlamamızı sağlamıştır. Kişilerin kendi ve diğer kişilerin tercihlerini yargılama sırasında beynin çeşitli bölgelerinde aktivasyon artışı görülmüştür. Türler, kişilik, yaş veya cinsiyet gibi etkenler açısından kendi ve öteki arasında büyük benzerlik olduğunda davranışsal empatinin arttığı bilinmektedir. Empati, ötekini anlamak ve ilişkileri yeniden şekillendirmekte psikoterapinin etkinliğini sağlayan temellerden birini oluşturmaktadır. Karşı tarafın bir ya da birkaç özelliğinin benzer olduğu durumda ayna nöron tetiklenirse ve kişide genellemeye yatkın bir savunma mekanizması çalışıyorsa, o kişinin tamamen kendine benzer olduğunu düşünmeye ve tüm davranışların anlamlı olduğuna ve kendini ifade ettiğine inanmaya başlar. Bu durum çoğunlukla pozitif yargı sendromunu içermektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi pozitif yargı sendromu, aşık olan kişilerin aşık oldukları kişilerle ilgili birçok parametreyi olumlu değerlendirip buna inanmalarıdır. Bu vakada bu kişi o kadar nazik, o kadar kibardı ki anlatamam. Tıpkı bir roman kahramanı gibi şeklinde bize aktarılmıştır. Aşık olduğunuz kişinin fiziksel özellikleri, yaşam şartları, kişilik özellikleri, işi ve kariyeri, aile durumu gibi evlilikte neredeyse hayati önem taşıyan birçok özellik hep olumlu ve size benzer gelir. Hatta çevrenizden birileri size hayır bu böyle değil şöyle gibi gerçekleri söylese de siz reddedip kimsenin sizi anlamadığını düşünüp hayır işte böyle değil beni ayırmak için çalışıyorlar gibi bir savunma mekanizmasıyla kendinizi o kişinin mükemmel olduğuna inandırmaya devam edersiniz. Bu vaka abartılı olarak aktarılmasa da yaşanan süreç kişinin kendine benzerliğinden dolayı duyulan hayranlıktır. Cümlelerin benzetilmesi ve kendisi gibi olduğunu birkaç kez ifade etmesi bunu destekler niteliktedir. Birçok araştırmaya göre aşk aynı zamanda beyinde ödüllendirme sistemini aktive etmektedir. Kişi aşkını düşündükçe kendini ödüllendirilmiş hissetmekte, bu süreç davranışın tekrarlanmasını artırmakta ve kişi ödüllendirilme hissiyle düşündüğü şeyi artırmaktadır. Bu döngü süreçler birbirini tetiklediğinden döngüyü bozacak güçlü ciddi bir neden oluşana dek sürekli devam etmektedir. Bu süreç beynin ventral tegmentum ve nükleus accumbens bölgelerinde yani beyin yarı kürelerinin iç bölgelerinde yer alan bilinç dışı sistemler olarak adlandırılan bölgelerde işlemektedir. Bu bölgeler madde bağımlılığı gibi durumlarda aktifleşen ve aktifleştiğinde ödüllendirilmişlik hissi veren ödül mekanizmasının önemli parçalarıdır. Bu süreçte dopamin artmakta ve kişi gittikçe artan şekilde aşık olduğu kişiye bağlanmaktadır. Aktarılan vakada kişinin başka birisiyle beraberken bu duyguları hissettiğini söylemesi ayrı bir çelişki içermektedir. Kendi zihninde tasarladığı aşık modeliyle gerçekte yaşadığı arasında ciddi bir fark olunca, kendi zihnindeki modele uygun kişiye eğilim göstermesi normal bir bilişsel süreçtir. Normal olması doğru olduğu anlamına gelmese de kişinin ilişkiyi bitirecek güçlü olmadığını ve duygularını bastırmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte hayranı olduğu kişiyle kendi erkek arkadaşını kıyaslamakta ve aynı şekilde hayran olduğu kişinin beraberliğini, üstelik yanına hiç yakışmayan biri ile diyerek eleştirmektedir. Bu durum kişinin kendi bilişsel yargılarına uymayan durumların ve kalıp yargılarının göstergesidir. Kendini hayran olduğu kişiye uygun görmekte, oysa onun uygun bulduğu kişiyi beğenmemektedir. Burada kendisini de o kişiyle kıyaslamakta ve kendini üstün olarak gördüğünü ima etmektedir. Kendini ifade edemeyecek kadar pasif olan birinin bu şekilde bir üstünlük duygusuyla eleştiride bulunması, kişilik yapılanmasında temelde bir problem olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca açık bir ifade olmaksızın ön okuma için verilen kitabın kendisine yazıldığını düşünmesi de kendi değerliliğini arttırmaktadır. Ayrım sonu, sayfa 153.